Ayrım 12. Sayfa 131. Arap ülkelerini etkileyen meşruiyet yitimi üstüne bu şekilde uzun uzadıya durduktan sonra, şimdi bir süreliğine dünyanın çivisinin çıkmasında payı bulunan bir başka meşruiyet bunalımına, ABD'nin küresel rolüyle ilgili olan bunalıma değinmek istiyorum. Niyetim buradaki asıl sorunun Amerikan demokrasisinin doğru biçimde işleyip işlemediğini anlamak olmadığını vurgulamak. Kaldı ki kendi adıma her şekilde ondan daha iyi bir demokrasi bilmiyorum. Ama sistemlerin en kusursuzu olsaydı da oy verme yaşındaki bütün seçmenler bu haklarından ideal koşullar altında yararlanabilselerdi de sorunda değişen bir şey olmazdı. Dünya nüfusunun %5'ini temsil eden Amerikan yurttaşlarının oylarının bütün insanlığın geleceği üstünde geri kalan %95'ten daha belirleyici olduğu anda dünyanın siyasal yönetiminde bir işleyiş bozukluğu var demektir. Bu biraz da şunu akla getiriyor. Sanki ABD başkanını yalnızca Florida sakinlerinin belirlemesine karar verilmiş de birliğin öteki eyaletleri sadece kendi yöneticileriyle yerel yetkililerini seçmişler. Yine Florida örneğini verdim çünkü onun nüfusu da ABD'ninkinin tam %5'ini oluşturuyor. Şurası bir gerçek ki oy verme ayrıcalığına sahip olanların seçimi insanın kendi tercihini yansıttığında bu işe çok da kızılmaz. Ama bu rastlantı anormalliği gizlemeye yarar sadece, onu ortadan kaldırmaz. Bu ikinci bölümün başında Amerikan yönetiminin yargılama alanının bugün bütün dünyayı kapsadığını yazmıştım. Bu sözcükler tırnak içindeydi. Çünkü Washington'ın uyguladığı yetki, dünya nüfusunun kendisine verdiği bir vekaletten kaynaklanmıyor hiç de. ABD topraklarında bir hukuk hükümeti, dünyanın geri kalanındaysa tartışma götürür bir meşruiyete sahip bir fiili hükümet. Bu yüzyılın ilk yıllarında doruğa çıkan sistematik Amerikan karşıtlığını kesin kes reddederek bu soruna değinmek kolay değil. Gene de inatla bu çizgiyi izlemeyi sürdüreceğim. Nedenine gelince, öncelikle metbuğumuzun ne kölesi olduğumuzu düşünüyorum ne de ona karşı nefret besliyorum. Ayrıca içinde yaşadığımız zamanın dramlarını anlayabilmenin ve bunlara çözüm aramanın tek yolu bu. Dolayısıyla ABD'nin kuruluşundan bu yana yayılmacı ve hegemonyacı eğilimler sergileyip sergilemediği konusunu bir kenara bırakacağım. Elbette bu konu beni ilgilendirmiyor değil ama bu konuda konuşmak bana gereksiz geliyor. Zira öteki ülkelerde tarihte ellerine fırsat geçtiğinde güçlerini kullanmışlar, hatta kötüye kullanmışlar. Son 200 yılda dünya çapındaki bir hegemonya düşü kuran uluslarla yetinecek olursak, Ruslar, Japonlar, Almanlar, İngilizler ya da Fransızlar, Amerikalılarınkine benzer bir küresel statüye ulaşabilselerdi, onların tutumları daha da küstahçı olurdu. Yarın Çin ya da Hindistan söz konusu olursa aynı şeyin geçerli olacağından kuşkum yok. Dünyadaki davaların siyasal yönetimi konusunda gözlenen bu çivisinden çıkma halinden ABD şüphesiz yararlanıyor ama aynı zamanda bunun kurbanı oluyor. Kendine çeki düzen vermezse dünyanın geri kalanıyla olan sağlıksız ilişkileri onda Vietnam Savaşı'nı izleyen sarsıntılardan çok daha kalıcı ve yoğun sarsıntılar yaratabilir. ABD'nin Soğuk Savaş'tan sonra edindiği konum ve küresel tek süper güç olması onun için İngilizce'de Mixed Blessing olarak adlandırılan şeyi yansıtıyor. Yani hem lütfu hem de laneti. Maddi manevi her varlığın sınırlarının belirlenmesine ihtiyacı vardır. Her iktidarın ötekileri kendi taşkınlıklarından korumak için aynı zamanda onu kendinden de korumak için bir karşı iktidara ihtiyacı vardır. Siyasetin esas kurallarından biridir bu. Amerikan demokrasisinin de temellerinden birini oluşturur. Karşısında ona korkuluk görevi görecek bir başka merci bulunmayan, hiçbir mercinin ayrıcalıklarını kullanamayacağını öngören dokunulmaz checks and balances ilkesi. Ayrıca bunun bir tabiat kanunu olduğu da söylenebilir. Bunu yazarken acıya karşı duyarsız olarak doğan çocuklar aklıma geliyor. Bu hastalık yüzünden sürekli tehlike altındadırlar. Çünkü farkına bile varmadan kendilerini çok ciddi biçimde yaralayabilirler. Belki de kimi zaman yara almadıklarını düşündüklerinden sarhoş edici bir duyguya kapıldıkları oluyordur. Ama bu durum onları düşüncesizce davranmaya iter. Tek süper güç, uluslararası sahnede canının istediği hemen hemen her şeyi kendisi zarar görmeden yapabileceği duygusuna kapılınca hatalar yaptı. Oysa bu hataları yapması soğuk savaş döneminde engelleniyordu. Başlarda öteki ülkeleri meşruiyetine ikna etme kaygısı güdüyordu. Orta Amerika'dan başka bir yere askeri müdahalede bulunmak istediğinde inandırıcı koalisyonlar kurmaya bakıyordu. Birleşmiş Milletler buna yanaşmadığında konuyu örneğin Kosova Savaşı'nda olduğu gibi NATO'ya ya da 1. Irak Savaşı'nda olduğu gibi önemli bölgesel güçlere götürüyordu. Nispeten uzlaşıma dayalı son sefer 2001 sonbaharında Afganistan'a yapılandı. Amerikalılar 11 Eylül saldırılarında parmağı olduğu açık olan Taliban'ın dünya genelinde sevilmemesi sayesinde kendilerine müttefik bulmakta hiç güçlük çekmediler. Ama 15 ay sonra Irak'ı işgal etmek için buna benzer bir destek aradıklarında Fransa'nın en önemli sözcüsü rolünü üstlendiği, Almanya'nın, Rusya'nın, Çin'in aynı şekilde diğer ülkelerin büyük çoğunluğunun da katıldığı küresel bir diplomatik başkaldırıyla karşı karşıya kaldılar. Başta küresel ısınma ve uluslararası ceza mahkemesi olmak üzere çeşitli konularda öteki ulusların düşüncesini önemsemedikleri, hatta kimi zaman küçümsedikleri izlenimini yaratan cumhuriyetçilerin yönetimi bu isyanı büyük ölçüde açıklıyordu. Bu tavırlarına saldırılardan önce de rastlanıyordu. Ama saldırıların ertesinde daha da şiddetlenmişti. Sanki ABD'nin kurbanı olduğu saldırılar onu uluslararası topluluk karşısındaki bütün zorunluluklarından kurtarmış gibi. Kaldı ki yönetim, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin tereddütlerine ve dünya kamuoyunun savaşa hararetle karşı çıkmasına aldırmadı. Bir takım bahaneler hazırladı ve geriye kalan son 4 müttefikiyle Irak'ı işgal etti. Amerikalılar herhangi bir sürpriz yaşamadan kısa süre içinde Irak ordusunu yenilgiye uğrattılar. Ama askeri alanda kazandıkları bu zafer birdenbire sonuçları önceden kestirilemeyecek siyasal ve manevi bir bozguna dönüştü. Dünyanın geri kalanında bir eşine daha rastlanmayan bir şeffaflık kültürüne sahip olduklarından yaşanan bu tersliği sürekli masaya yatırdılar. Bu noktaya nasıl gelindiğini ve bunun bir daha gerçekleşmesini nasıl engelleyebileceklerini sorguladılar. Bizimki gibi karmaşık, farklı farklı öğelerden oluşan bir dünyada tek başına güç kullanmanın içerdiği riskleri artık daha iyi biliyorlar. Biliyorlar ki ancak başkalarının düşünceleri dikkate alınırsa, her sese düşmanlarınkine olduğu kadar müttefiklerinkine de kulak verilirse tehlikelerin önüne geçilebilir ve son korkulukları da aşmadan durulabilir. Öte yandan tek başına kalan metbuğumuzun davranışlarının çığırından çıkmasına neden olan ve sonunda kendisine de zarar veren bu acıya karşı duyarsızlığın aynı zamanda küresel ekonomik sistemimize de dokunduğu düşünülebilir. Kuşkusuz pazar ekonomisi artık kimsenin, özellikle de eski komünist ülkelerin geri dönmek istemediği bürokratik ve güdümcü ekonomiye olan üstünlüğünü kanıtladı. Gel gelelim, tek modele dönüşen kapitalizm, toplumsal bilançosu konusunda kendisini sürekli eleştiren, işçi hakları ve eşitsizlikler konularında dürtükleyen, yararlı, büyük olasılıkla yeri doldurulamaz bir rakibini yitirmiş oldu. Sözü geçen bu haklara, komünist ülkelerde kapitalist ülkelerin çoğundan daha az saygı gösterilse de, sendikalar daha sıkı biçimde susturulsa da, tehlikeli nomenklatura sistemi eşitlik ilkesine yapılan göndermelerin hepsini yalancı çıkarsa da, sırf o itiraz olgusu, o saldırılar, o retorik, her toplumun içindeki ve dünya ölçeğindeki o aralıksız baskı, kapitalizmi daha toplumsal, daha az eşitsizlikçi, işçilere ve onların temsilcilerine karşı daha dikkatli olmak durumunda bırakıyordu. Etik planda, siyasal planda, hatta sonuçta pazar ekonomisinin etkili ve akılcı yönetimi için zorunlu bir düzelticiydi bu da. Bu düzelticiden yoksun kalan sistem hızla yozlaştı. Tıpkı artık budanmadığından yabani haline dönen bir çalı gibi. Sistemin parayla ve para kazanma tarzıyla olan ilişkisi edebe aykırı bir hal aldı. İnsanın zenginleşmekten utanmasını gerektirecek hiçbir şey yok, bunu kabul ediyorum. Refahının meyvelerinin tadına varmasında da utanılacak bir şey yok, buna da inanıyorum. İçinde yaşadığımız dönem bizlere olağanüstü güzellikler sunuyor. Bunlardan keyif almayı reddetmek yaşama hakaret olur. Ama paranın her türlü üretimden, her türlü bedensel ya da zihinsel çabadan, her türlü toplumsal açıdan yararlı etkinlikten bütünüyle kopmasına ne demeli? Borsalarımızın zengini yoksuluyla, yüz milyonlarca insanın yazgısının bir zar atımıyla belirlendiği devasa kumarhaneyle dönmesine ne diyeceğiz peki? Ya saygın mali kurumlarımızın sarhoş haytalar gibi davranmasına? Bütün bir yaşam boyunca emek harcanarak biriktirilen tasarrufların birkaç saniye içinde artık bankacıların bile anlamaz olduğu alengirli yöntemler sonucunda yok olup gitmesine ya da 30'a katlanmasına ne diyeceğiz? Bu ciddi bir düzen bozukluğudur. Finans ya da ekonomi dünyalarını fazlasıyla aşan sonuçlar doğurmaktadır. Çünkü insan olan bitene baktığında yaşamı neden dürüstçe çalışarak geçireyim ki diye kendi kendine haklı olarak sorabilir. Neden bir genç profesör olmak istesin, kaçakçı olmak varken? Böylesi bir ahlaki ortamda bilgiler nasıl aktarılabilir, idealler nasıl aktarılabilir? Adlarını özgürlük, demokrasi, mutluluk, ilerleme ya da uygarlık dediğimiz öylesine temel ve öylesine hassas şeylerin ayakta kalması için en düşük düzeyde de olsa toplumsal doku nasıl korunabilir? Bu mali kargaşanın aynı zamanda belki de her şeyden önce değer ölçeğimizin çivisinin çıktığının belirtisi olduğunu eklememe gerek var mı? 3. Hayali gerçeklikler. Zamanımıza damgasını vuran manevi bunalım üstüne kimi zaman ayar noktalarının yitiminden ya da yön yitiminden söz ediliyor. Pek katılmadığım açıklamalar bunlar. Çünkü yitik ayar noktalarının, unutulmuş dayanışmaların ve geçerliliklerini kaybetmiş meşruiyetlerin yeniden bulunması gerektiğini akla getiriyorlar. Kanımca asıl gereken şey onları yeniden bulmak değil, yaratmak. Yeni çağın sorunlarıyla eski zamanlardaki tutumlara aldatıcı biçimde geri dönüşü salık vererek yüzleşilemez. Bilgelik, bu dönemin benzersizliğini kişiler arasında olduğu gibi toplumlar arasındaki ilişkilerin de kendine özgürlüğünü, elimizin altındaki olanakların ve yüzleşmek durumunda olduğumuz sorunların kendine özgürlüğünü görmekle başlar. Hem uluslar arasındaki ilişkiler hem de yeryüzü kaynaklarının yönetimi konularında tarihin bilançosu kesinlikle bir örnek oluşturmaz. Çünkü o bilanço yıkıcı savaşlarla, insan onuruna karşı işlenmiş suçlarla, toplu savurganlıklarla ve trajik yoldan çıkmalarla doludur. Bunlar da bizleri bugünkü tükeniş haline sürüklemiştir. Geçmişi allayıp pullayarak idealleştirmek yerine o geçmişin bize kazandırdığı ve bugünün bağlamında felaket etkisi yaratan reflekslerden kurtulmak, insanlık macerasında yepyeni bir evreye dosdoğru girebilmek için ön yargılardan, atacılıklardan, eskilliklerden kurtulmak gerekir. Bu böyle bir evre ki her şeyin, dayanışmaların, meşruiyetlerin, kimliklerin, değerlerin, ayar noktalarının yeniden yaratılması gerekiyor. Yanlış anlama olmasın diye şunu da belirtmek isterim. Benim bakış açıma göre çözüm geleneksel maneviyatlara ve eski meşruiyetlere nostaljik bir geri dönüşte yatmadığı gibi bayağı ve tembel bir modernlik adına kutsal bencilliği yücelten, her türlü yatsımayı putlaştıran, bütünüyle herkes kendi için yaşar düşüncesinin içine gömülmüş, sonuç olarak da ilkelerin en beterini ortaya koyan, benden sonra tufan bir manevi görecilikte de yatmaz. İklimde yaşanan düzensizliklerin neredeyse gerçek bir anlam kazandırdığı bir ilkedir bu. Bu iki karşıt tutum birbirine benzer yollardan aynı karmaşaya sürükler insanları. Bugün ihtiyaç duyduğumuz şeyse bambaşka bir şey. Eski meşruiyetlerden kurtulmamız gerekiyorsa onlardan daha üst düzeye çıkmalıyız. Yoksa kurtulacağız diye onlardan daha aşağı düzeye inmemeliyiz. Çeşitliliğimizi, çevremizi, kaynaklarımızı, bilgilerimizi, araçlarımızı, güçlerimizi, dengelerimizi, başka bir deyişle ortak yaşamımızı ve hayatta kalma yetimizi şimdiye dek yaptığımızdan daha iyi yönetebilmemizi sağlayacak bir değer ölçeği oluşturmalıyız. Yoksa her türlü değer ölçeğini dışlamaya yönelmemeliyiz. Değerler içi boşaltılmış bir sözcüktür ve değişkendir. maddi konular ile tinsel konular arasında rahatlıkla gidip gelebilir. İnanç alanında da hem ilerlemenin hem de konformizmin, hem manevi özgürlüğün hem de boyun eğmenin eş anlamlısı olabilir. Bu yüzden onu hangi anlamda kullandığımı, onunla ilişkilendirdiğim düşünceleri açıklamam gerekiyor. Birilerini kendi safıma çekmek için yapmayacağım bunu. Zira safım yok benim. Partilerden, gruplardan, klanlardan hala uzak duruyorum. Benim gözümde aklın özgürlüğünden daha değerli bir şey yok. Ama insanın olaylara bakışını ortaya koyarken, inandığı şeyi ve varmak istediği noktayı kemküm etmeden dile getirmesi dürüst bir davranış bana kalırsa. Bence dünyayı etkisi altına alan düzensizlikten, bundan daha üst bir düzeye yükselip kurtulmak için kültür önceliğinin, hatta şöyle diyeceğim, kültür aracılığıyla kurtuluşu temel alan bir değer ölçeğinin benimsenmesi gerekiyor. Genelde André Malraux'a mal edilen ama büyük olasılıkla kendisinin ağzından çıkmamış olan bir tümceye göre 21. yüzyıl ya dindar olacak ya da var olmayacaktır. Sondaki ya da olmayacaktır sözünün çağdaş yaşamın labirentinde ruhsal bir pusula olmadan yönün bulunamayacağı anlamını taşıdığını düşünüyorum. Bu yüzyıl daha genç ama daha şimdiden insanların bu yüzyılda dinle yollarını yitirebilecekleri biliniyor. Tıpkı onsuz da yollarını yitirebilecekleri gibi. Dinin yokluğundan nasıl zarar görüldüğünü Sovyet toplumu açık biçimde kanıtladı. Ama dinin aşırı varlığından da zarar görülebilir. Bu Cicero'nun zamanında, İbni Rüşd'ün zamanında, Spinoza'nın zamanında, Voltaire'in zamanında bile biliniyordu. Fransız devriminin, Rus devriminin, Nazizmin ve bazı birkaç laik zorbalığın aşırılıklarıyla 200 yıl boyunca unutulduysa da bunlardan beri pek çok olay yaşandı bize bunu anımsatacak. Umarım bütün bunlar dinin yaşamlarımızda işgal etmesi gereken yeri daha doğru biçimde değerlendirebilelim diyedir. Para için de aynı şeyi söyleyeceğim. Maddi zenginliği ayıplamak, zenginliklerini arttırmaya çalışanları suçlamak, sürekli olarak en beter demagojilere hizmet eden kısır bir tutumdur. Ama parayı her türlü saygınlığın ölçütü, her türlü iktidarın ve her türlü hiyerarşinin temeli durumuna getirmek de toplumsal dokunun parçalanmasına yol açar. İnsanlık 2-3 kuşak içinde birbirine karşıt birçok yöne saptı. Komünizm deneyimleri ile kapitalizminkiler, tanrı tanımazlığınkiler ile dininkiler. Bu salınımlara ve onların sonucu olan kargaşalara boyun eğmek zorunda mıydık? Bu deneyimlerden ders çıkarmak isteyecek kadar ve bizleri güçten düşüren bu ikilemlerden kurtulmayı arzulayacak kadar aklımız başımıza gelmedi mi daha? Bir yazarın ya da kültür alanında çalışan herhangi bir kişinin kültürü temel alan bir değer ölçeğini övmesi fazlasıyla sıradan geliyor kulağa. Üstelik insanlar buna gülebilir. Ama bunun nedeni sözcüklerin anlamlarının yanlış anlaşılmasıdır. Kültürü diğerleri gibi bir alan olarak ya da belli bir insan kategorisi için yaşamı güzelleştirmenin bir yolu olarak görmek, hangi yüzyılda olduğumuzu, hangi bin yılda olduğumuzu şaşırmak demektir. Bugün kültüre düşen rol, çağdaşlarımıza hayatta kalmalarını sağlayacak entelektüel ve manevi araçları sağlamaktır. Başka bir şey değildir. Tıbbın bize armağan ettiği o fazladan onlarca yılı neyle dolduracağız? Gitgide daha çoğumuz daha uzun ve daha sağlıklı bir yaşam sürüyor. İster istemez sıkıntının, boşluk korkusunun pençesine düşebilir ve bu durumdan tüketim düşkünlüğüyle kurtulmaya çalışabiliriz. Yeryüzü kaynaklarını çok hızlı tüketmek istemiyorsak, olabildiğince başka tatmin biçimlerine, başka haz kaynaklarına, özellikle de bilgi edinmeye ve ışıltılı bir içsel yaşam geliştirmeye öncelik tanımamız gerekecek. Burada söz konusu olan insanın kendini bir şeylerden yoksun bırakması ya da çileciliğe gömülmesi değil. Ateşli bir epikurosçu olduğumdan bütün yasaklardan iğreniyorum. Mutluluk içinde dünya nimetlerinden yararlanmayı, hatta genellikle onları kötüye kullanmayı sürdüreceğiz. Kimseyi suçlamayacağım bu konuda. Ama yaşamın bize sunduklarından daha uzun süre ve doyasıya faydalanmak istiyorsak davranışlarımızı değiştirmek zorundayız. Duyularımıza hitap eden renkleri azaltmak için değil, tersine onları daha da fazlalaştırmak, canlandırmak için, belki de daha yoğun başka doyumlar aramak için. Enerji kaynaklarını bir yandan tükenen ve bozulan fosil, diğer yandan da güneş, rüzgar enerjisi ve jeotermik enerji gibi yenilenebilir olan tükenmeyen enerji kaynakları olarak birbirinden ayırmıyor muyuz? Yaşam tarzımızdan söz ederken de buna benzer bir ayrım yapılabilir. Yaşamın gereksinimleri ve hazlarını daha çok tüketerek karşılamaya çalışabiliriz. Ama bu, yeryüzü kaynaklarına zarar verecek ve yıkıcı gerilimlerin yaşanmasına neden olacaktır. Ama onları başka türlü de karşılayabiliriz. Örneğin, yaşamın her döneminde öğrenime ayrıcalık tanıyarak çağdaşlarımızı dil öğrenmeye, sanatsal alanlara merak salmaya, bir biyoloji ya da astrofizik keşfinin değerini anlayabilmeleri için çeşitli bilim dallarını tanımaya teşvik edebiliriz. Bilgi sonsuz bir evrendir. Bütün yaşamımız boyunca hiç de ölçülü davranmadan beslenebiliriz ondan. Ne yapsak tüketemeyiz onu. Üstelik daha da iyisi, ondan ne kadar beslenirsek dünyayı da o kadar az tüketiriz. Bu bile kültürün bir hayatta kalma yöntemi olarak öncelikli görülmesi için yeterli bir neden. Ama tek neden de bu değil. En az bunun kadar temel ve kültürün değer ölçeğimizin merkezine yerleştirilmesini tek başına haklı çıkaracak bir başka neden daha var. Kültürün çeşitliliğimizi yönetmeye yardım edebilecek olmasından söz ediyorum. Her ülkede, her kentte birlikte yaşayan, farklı farklı kökenlere sahip o insanlar, biçimleri bozan prizmaların, bazı yerleşik düşüncelerin, atalardan kalma ön yargıların, dar kafalı imgelerin içinden birbirlerine bakmayı daha uzun süre sürdürecekler mi? Bana kalırsa, içinde yaşadığımız dünyaya daha iyi kulak kabartabilmek için alışkanlıklarımızı ve önceliklerimizi değiştirmemizin zamanı geldi. Çünkü bu yüzyılda artık yabancı diye bir şey yok. Yalnızca yol arkadaşları var. Çağdaşlarımız ister sokağın öteki köşesinde, isterse dünyanın öteki ucunda yaşıyor olsunlar, evimizden iki adım uzaktalar sadece. Davranışlarımız onları derinden etkiliyor, onlarınki de bizi. Ülkelerimizde, kentlerimizde, mahallelerimizde olduğu gibi bütün dünyada da iç barışı korumak istiyorsak, insanlar arasındaki çeşitliliğin şiddete yol açan gerilimlerden çok uyumlu bir birlikteliğe dönmesini arzuluyorsak, ötekileri şöyle böyle yüzeysel, üstün körü biçimde değil, iyice, yakından, hatta özel yaşamlarına kadar tanımamız gerek. Bu da ancak onların kültürlerini öğrenerek olur. Öncelikle de edebiyatlarını. Bir halkın özel yaşamı edebiyatıdır. Tutkularını, özlemlerini, düşlerini, yoksunluklarını, inançlarını, çevresindeki dünyaya bakışını, kendisini ve buna biz de dahil olmak üzere başkalarını nasıl algıladığını edebiyatla açığa vurur. Biz de dahil olmak üzere diyorum çünkü ötekilerden söz ederken kim olursak olalım, nerede olursak olalım, bizlerin de ötekiler için ötekiler olduğumuzu unutmamamız gerekiyor. Elbette hiçbirimiz o ötekilerde seveceğimiz ya da öğrenmemiz gereken şeylerin hepsini öğrenemeyiz. O kadar çok halk, o kadar çok kültür, o kadar çok dil, o kadar çok resim, müzik, koreografi, tiyatro, zanaat, mutfak geleneği var ki. Ama herkes çocukluktan başlayarak ve yaşamı boyunca kendisininkinden farklı bir kültüre, kişisel ilgi alanlarına göre özgürce seçtiği, bu şekilde zorunlu İngiliz dilinden daha yoğun biçimde üstünde çalışacağı bir dile merak salmaya teşvik edilirse, bütün dünyayı saracak sıkı bir kültürel doku çıkar ortaya. Çekingen kimlikleri rahatlatır, tiksintileri dindirir, insanlık macerasının bir olduğu inancını yavaş yavaş güçlendirir ve bu yüzden de kurtarıcı bir hamleyi olanaklı kılar. Bundan daha önemli bir amaç göremiyorum bu yüzyılda. Ve şurası da açık ki bu amaca ulaşabilmek için kültür ve eğitime hak ettikleri öncelikli yeri kazandırmamız gerek. ABD'de ve başka yerlerde kültürün karalandığı ve kültürsüzlüğün bir doğallık güvencesi olarak görüldüğü uğursuz bir dönemden belki de artık çıkmaya başlıyoruz. Tuhaf biçimde seçkinciliğin tutumuna benzeyen popülist bir tutum bu. Şöyle ki her iki durumda da halkın yeteneklerinin sınırlı olduğu, ondan çok fazla entelektüel çaba beklenmemesi gerektiği, hoşnut, sakin ve minnettar olması için dolu pazar çantalarının, birkaç yüzeysel sloganın ve basit eğlencelerin ona yeteceği düşüncesi üstü kapalı biçimde kabul edilir. Buna göre kültür de bu konuda yetiştirilmiş küçük bir azınlığa özgü olarak kalmalıdır. Burada söz konusu olan küçümseyici ve demokrasi için tehlikeli bir düşünce tarzıdır. İnsan edilgen kalarak propagandacıların kendisini yönetmesine izin verirse, siyasetçilerin isteğine göre galeyana gelir ya da sakinleşirse, savaş maceralarına sürüklenmeye uysalca boyun eğerse, bütün haklara sahip bir yurttaş, sorumlu bir seçmen olamaz. Özellikle yönelimleri geniş ölçüde dünyanın yazgısını belirleyen bir ülkede bilinçli şekilde karar verebilmek için bir yurttaşın kendisini çevreleyen dünyayı derinlemesine ve yakından tanımaya ihtiyacı vardır. Bilgisizlikle yetinmek demokrasiyi yadsımaktır, onu bir hayalete dönüştürmektir. Bütün bu nedenlerden ve başka birkaç nedenden daha ötürü değer ölçeğimizin bugün sadece kültürün ve eğitimin önceliğini temel alabileceğine inanıyorum. Daha önce alıntıladığım tümceye gönderme yapmak gerekirse 21. yüzyıl kültürle kurtulacak ya da yok olup gidecek. Bu inancım kabul gören hiçbir öğretiye dayanmıyor. Yalnızca içinde yaşadığım dönemi nasıl değerlendirdiğimle ilgili. Ama inceleme fırsatı bulduğum büyük dinsel geleneklerde de buna benzer çağrılar olduğunun farkındayım. Alimin mürekkebi şehidin kanı ile tartılır. Alimin mürekkebi ağır gelir der Müslümanların peygamberi. Bu konuyla ilgili başka sözleri de aktarılır. Alimler peygamberin varisidir. İlim Çin'de de olsa gidip alın. Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz. Talmud'da da şu güçlü ve heyecan verici düşünceye rastlanır. Dünya öğrenen çocukların soluğuyla ayakta kalır ancak. Dünyayı ayakta tutma mücadelesi daha çetin bir hal aldı. Ama tufan kaçınılmaz değil. Gelecek önceden yazılmadı. Onu yazmak, düzenlemek, kurmak bize düşüyor. Bunu yüreklilikle yapmalıyız. Çünkü çok eski alışkanlıklardan kopmayı göze almak gerekiyor. Gönül yüceliğiyle yapmalıyız. Çünkü bir araya getirmek, güçlendirmek, dinlemek, içine almak, paylaşmak gerekiyor. Her şeyden önce de bilgelikle yapmalıyız bunu. Kökenleri ne olursa olsun, kadını erkeği, bütün çağdaşlarımızın düşen görev bu. Ve bu görevi üstlenmekten başka seçeneğimiz de yok. Bir ülke çökerken her zaman oradan başka bir ülkeye göç etmeyi deneyebilir insan. Buna karşılık bütün dünya tehdit altındaysa gidecek başka bir yer kalmaz. Hem kendimiz hem de gelecek kuşaklar adına gerilemeye boyun eğmek istemiyorsak olayların akışını değiştirmeye çalışmalıyız.